Ayrım 19, sayfa 234. Soğuk, tatsız bir Lozan akşamıydı. Kar serpiliyordu. Lozan Palas'ın kalabalık lokantasında bir köşede İsmet Paşa, Doktor Rıza Nur ve Hasan Saka pek az konuşarak sıkıntı içinde yemek yiyorlardı. Üçünün aklı da müttefiklerin hazırladığı projedeydi. Ertesi gün tutsak, rehine ve nüfus değişimi hakkındaki sözleşme, protokol ve anlaşma imzalanacaktı. 2,5 ayda elde edilen tek somut sonuç buydu. Dipnot: 30 Ocak günü söz konusu sözleşme, protokol ve anlaşma imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. Nüfus değişimi zorunludur. Bu anlaşma halkları yerlerinden oynatmanın acı bir olay olduğu belirtilerek, bundan acı duyulduğu açıklanarak kabul edilmiştir. Müttefikler ve gölgeleri bu sonucu yaratan olayın İngiliz-Fransız başbakanları ve ABD başkanının ortaklaşa verdikleri kararla Yunan ordusunu İzmir'e çıkarmaları, daha sonra da Trakya yürütmeleri olduğuna hiç değinmemişlerdir. Anadolu'yu kana bulayan eski Yunan kralı Konstantin tam da bu sırada Ocak 1923'te Palermo'da ölür. Sabah Mustafa Kemal Paşa İzmir gazetelerinin baş yazarlarını kabul ederken bir görevli müttefiklerin hazırladıkları anlaşma projesini Genel Sekreter Reşit Saffet Bey'e elden teslim etti. İsmet Paşa Türk Kurulu'nun başlıca üyelerini acele toplantıya çağırdı. İsmet Paşa'nın dairesinde buluştular, sıkışarak oturdular. Müttefiklerin Türkiye için öngördüğü gelecek masanın üzerindeki şu kalın dosyanın içindeydi. İsmet Paşa bilgi verdi. Proje 150 sayfa, 160 madde, 9 tane de eki var. Reşit Saffet Bey'e baktı. Projeyi okuyunuz. Reşit Saffet Bey anlaşma projesini okumaya başladı. Çıt çıkmıyordu kalabalık salonda. Gerçek ağır ağır belirdi. Müttefikler komisyonlarda kabul edilen kimi konuları projeye koymuşlar, kabul edilmiş kimi konuları ise Türkiye'nin onayı olmadan değiştirip ağırlaştırmışlardı. Anlaşmaya varılamamış ya da hiç görüşülmemiş konuları da kendi görüşlerine göre düzenlemişlerdi. Dipnot: Ali Naci Karacan, Lozan, sayfa 271-273. Müttefiklerin hazırladığı proje metni Lozan Tutanakları 2. cilt sayfa 53-127. İsmet İnönü Hatıralar 2. cilt sayfa 91 ve devamı. Lozan Telgrafları 1. cilt sayfa 463. Proje uğursuz Sevr Anlaşması'nı hatırlatıyordu. İsmet Paşa şöyle dedi: Burada geçirdiğimiz 2,5 ay bütün o tartışmalar, görüşmeler bir komedyadan ibaretmiş. Anlaşılıyor ki 2,5 ay önce Paris'te İngiltere ile Fransa arasında kararlaştırılmış bir takım şartlara konferans süsü vermek istiyorlar. Kısacası barış olsun istemiyorlar. Bundan sonra olacakların sorumluluğu müttefiklere aittir. Dipnot: Müttefik projesine yer alan bazı hususlar. Karaağaç Yunanlara veriliyor. Doğu Trakya'da bulunan Türk jandarmasının sayısı 5000'e indiriliyor. Türkiye İstanbul'da ancak 12.000 asker bulundurabilecek. Irak sınırı Milletler Cemiyeti tarafından saptanacak. Adli, ticari ve mali bazı konularda kapitülasyonlar sürecek. Türkiye müttefiklere 15 milyon altın zarar ziyan ödeyecek ve benzeri şeyler. Konferans kesildiği takdirde Mudanya Ateşkes Anlaşması kendiliğinden sona eriyor, savaş durumu geri dönüyordu. Başkomutan müttefiklerin önerdikleri proje kabul edilmezse konferansın sona ereceğini açıklamaları halinde savaşa devam etmenin doğal ve gerekli olduğunu düşünüyordu. Hele İngilizler İstanbul'da 16 Mart'ta olduğu gibi yönetime el koymaya yeltenirlerse bunu önemli bir savaş nedeni olarak görmekteydi. Yeni Türkiye'yi kuran anlayış bu muameleye katlanamazdı. Her şeye katlanmayı siyaset ve diplomasi sanan onursuz, gurursuz, aşağılık, damat, ferit anlayışı tarihe gömülmüştü. Durumu Fevzi Paşa ve Kazım Karabekir Paşa ile görüştü. İki paşa da başkomutanın görüşünü paylaştılar. Başkomutan durumu başbakana bildirdi, o da İsmet Paşa'ya duyurdu. Savaş kapıyı çalmıştı. Dipnot: Lozan Telgrafları 1. cilt sayfa 470-471. 31 Ocak Çarşamba günü Lozan Konferansı'nın son toplantısı yapıldı. Delegelerden başka birçok danışman ve uzman da gelmişti. Savaş ya da barış günüydü. Hava çok gergindi. Müttefikler bugün için kandırıcı bir düzen düşünmüşlerdi. Milletler arası bir oyun sahneye konacaktı. Oyun saat 10.30'da başladı. Birinci Komisyon Başkanı Lord Curzon başkanlık yerine geçti. Böylece birinci komisyon toplantısı başlamış oldu. Türk delegelerine proje resmi olarak teslim edildi. Curzon dedi ki, bütün üyeleri anlaşmayı imzalamaya çağırıyoruz. Lord Curzon devam etti. Bu proje birkaç devletin değil, konferansa katılan bütün devletlerin ortaklaşa sundukları bir anlaşmadır. Kesin yanıtı vermeden önce İsmet Paşa az bir süre daha düşünmek isterse bu reddedemeyeceğim bir istek olacaktır. Ama İsmet Paşa herhalde bütün görüşmelere yeniden başlamak arzusunda olduğumuz düşüncesine kapılmayacaktır. Biz burada ömrümüzün sonuna kadar pazarlık etmek için bulunmuyoruz. Bir doğu pazarında halı alıp satmıyoruz. Milletlerin kaderi insanların hayatı ile ilgileniyoruz. İsmet Paşa düşünceleri tamam olduğu zaman tekrar buraya gelmek ve anlaşmayı imza etmek isterse bu isteğini memnunlukla kabul edeceğim. Lord Curzon vatanının bağımsızlığı için didinmeyi, doğuya bakış gereği, halı pazarlığı gibi tanımlamış, projenin kabulünü ya da reddini istemiş, yeniden görüşmelere başlanmayacağını diplomatik, yani üzeri şekerle sıvanmış kesin bir dille belirtmişti. Evet ya da hayır, görüşme yok, sadece kısa bir düşünme payı. Bu bir ultimatomdu, oyunun ikinci perdesine geçildi. Lord Curzon başkanlık yerinden kalktı, yerini ikinci komisyon başkanı İtalyan Marki Garroni aldı. İtalyan ateşliliği ile projeyi savundu, Türk kurulundan imzalamasını istedi. Sonra üçüncü perde başladı. Büyük masanın başkanlık yerine bu kez üçüncü komisyon başkanı Fransız Bösyö Bompard oturdu. Fransızlar komisyonda ve alt komisyonlarda Türk temsilcilerini bunaltmışlar, konferansı birçok kez kopma noktasına getirmişlerdi. O da Türk kuruluna hitap etti. Türklere birçok ödün verdiklerinden söz etti. İşgal giderlerinden vazgeçtiklerini belirtti. Uğradıkları zarar ve ziyan için istedikleri parayı 15 milyon altın liraya indirdiklerini belirtti. İsmet Paşa'dan barışı kuracak olan bu anlaşmayı imza etmesini istedi. Projeyi övmek için şöyle demekten çekinmedi. Türkiye'den başka hiçbir devlet, galipler dahil, savaştan bundan daha elverişli şartlarla çıkmamıştır. Bu konuşmayı ABD temsilcisinin, Japon, Romanya ve Sırp, Hırvat, Sloven başdelegelerinin projeyi öven, Türkleri imzaya çağıran açıklamaları, bildirileri izledi. Türkiye'nin dışındaki bütün devletler bu sakat, bağımsızlığa aykırı, yeni kurulan bir devletin gelişmesini engelleyecek hükümlerle dolu projeyi savunuyor, hep birden Türkiye'nin kabul etmesini istiyorlardı. Hem de hiç itiraz, görüşme, düzeltme hakkı tanımadan. Söz sırası İsmet Paşa'daydı. Bütün gözler tüfek namluları gibi İsmet Paşa'ya döndü. İsmet Paşa olağanüstü bir durum yokmuş, baskı altında değilmiş gibi ağır ağır konuşarak, kırıcı hiçbir sözcük kullanmadan basit bir şey istedi. Karşı tarafın oyun planını alt üst eden basit bir satranç hamlesiydi bu. Projeyi yeni aldık, ancak okuyacak vakit bulduk. Değiştirilmiş, ağırlaştırılmış, anlaşamadığımız, hatta hiç konuşmadığımız konular var. Komisyon başkanlarından bir hafta sonra yapılacak bir toplantıda görüşlerimizi bildirmek için bize fırsat vermelerini rica ederim. Müttefikler projeyi bu toplu, arasız, etkili gösteriden sonra Türklerin boyun eğeceklerini hesaplayarak imzalaması ya da reddetmesi isteğiyle sunmuşlardı. İsmet Paşa'nın isteği müttefikleri şaşırttı. Bu haklı, basit, küçük istek nasıl bir gerekçeyle reddedilebilinirdi? Bunu hiç düşünmemişlerdi. Reddederlerse barışı istememek, haksızlık yapmakla suçlanacaklar, hak, hukuk, eşitlik, uygarlık, insanlık gibi sık sık uçurdukları balonlar patlayacaktı. Aklını başına ilk toplayan Lord Curzon oldu, telaşla, toplantı 10 dakika tatil edilmiştir dedi. Müttefik başdelegelere hızlı yürümeye çalışan Lord Curzon'u izleyerek kaçar gibi yandaki odaya çekildiler. Güne herkesi törenle anlaşmayı imzaya davet ederek başlamışlardı. Şimdi durumu kurtarmaya çalışacaklardı. Oyun iflas etmişti. 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika oldu. 50 dakika sonra müttefik başdelegeleri odadan çıktılar. Mutsuz, ezik, tuhaf, biraz da gülünç bir görünüşleri vardı. Herkes yerini aldı. Lord Curzon'un rengi kaçmıştı. Kendini zorlayarak dedi ki, İsmet Paşa'nın proje hakkında görüşlerini bildirmek istemesini makul karşıladık. Fakat istedikleri süre uzundur. Ben ancak cumartesi, belki 4 Şubat pazar akşamına kadar burada kalabilirim. Böylece görüşmeye imkan buluruz. Toplantıyı kapattı. Saat 14.30'du. Müttefiklerin elinde iki çare kalmıştı. Bu kısa süre içinde Türk kurulunu anlaşmayı imzalamazsa barış olmayacak diye korkutmak, son toplantı günü hep birden büyük baskı yapmak. Dipnot Lozan Tutanakları 12. cilt sayfa 32-52. Ali Naci Karacan Lozan sayfa 275-283. Mustafa Kemal Paşa Lozan'la ve askeri durumla ilgilenirken halkı aydınlatmayı, geleceğe hazırlamayı da ihmal etmiyordu. Osmanlı Bankası'nın 2. kordonda bulunan eski deposu çok büyük bir binaydı. İzmir İktisat Kongresi için hazırlanıyordu. 1. kattaki bir bölüm birkaç bin kişiyi alacak kadar büyük bir salona çevrilmekteydi. Salonun 2. katı çepeçevre balkon ve geniş localar halindeydi. 2 Şubat günü burada İzmirlilerle buluştu. Salon erkeklerle doluydu. 2. kat ise hanımlara ayrılmıştı. Aralarında yüzleri açık çarşafların da yer aldığı görülüyordu. Mustafa Kemal Paşa yani devlet başkanı salona eşiyle birlikte girdi. Bu yüzyıllardan beri asla yaşanmamış, görülmemiş olağanüstü bir olaydı. Salonda localar da ayaklandı, müthiş bir alkış tufanı koptu. Paşa eşini ön sıraya oturtarak kürsüye geldi, dinleyicilere seslendi. Hanımlar, efendiler! Bu sesleniş kadınları da erkekleri de titretti, sarstı, içlerini hoplattı. Bir dönemeç yaşanıyordu. Türkiye'de o güne kadar çağdaşlığa yaklaşmak, uygarlığı paylaşmak için birçok iyi niyetli girişimler olmuştu. Hepsinin eksik, yarım, yapmacık kalmasının nedeni milletin yarısının kadınların yok sayılmış olmasıydı. Ne yapsalar ilkellik, kabalık, gelişmemişlik kalmıştı. Türk tarihinde eskilere hiç benzemeyen bir devrim süreci başlamıştı. İzmirliler buna tanık olmanın büyük heyecanını yaşıyorlardı. Paşa kısa bir açış konuşmasından sonra soru sorulmasını istedi. İzmirli kadın ve erkekler çeşitli sorular sordular, görüşler belirttiler. Bazı görüşler ve sorular şöyleydi. Milli egemenlik anlayışını yaymak, yaşatmak için önlemler almalıyız. Bir gün hainlerin de milletvekili olacağından korkuyorum. Kadınların bu devrim sürecinde görevi ne olmalıdır? Eğitimin amacı iyi belirlenmelidir. Geleceğimizde medreseler yer alacak mı? Kadınların siyasi hakları hakkında ne düşünüyorsunuz? Halk Partisi'nin eğitim görüşü ne olacak? Her şeyimiz olan köylüleri kalkındırmak zorundayız. Mustafa Kemal Paşa görüşler hakkındaki düşüncelerini belirtti, soruları yanıtladı, savaş anılarını, milli mücadele dönemini, yürürlükteki anayasanın temel ilkelerini, barış görüşmelerini, emperyalist anlayışı, kurmayı düşündüğü partiyi ve gelecek için neler düşündüğünü anlattı. Şiddetle alkışlanan sözler halkın uygar, çağdaş, insanca, temiz, rahat, güvenli bir hayata ne kadar özlem duyduğunu gösteriyordu. Soru soranlardan biri de Hasan Ali Bey'di, Yücel. İzmir Erkek Öğretmen Okulu'nda edebiyat öğretmeniydi. Mustafa Kemal Paşa'yı ilk kez görmüş ve dinlemişti. Derin bir saygı içinde arkadaşı Hikmet Bey'e, "Bunları bütün Türk tarihinde şimdiye kadar hiç kimse söylemedi," dedi. Yalnız büyük asker, büyük siyasetçi değil, büyük bir düşünce adamı olduğu da anlaşılıyor. Yüzyıldır böyle birini bekliyorduk. Dipnot Hasan Ali Yücel'in çeşitli düşüncelerinden yararlanarak. Toplantı 21.15'te sona erdi. 7 saat sürmüştü. Dipnot Atatürk'ün bütün eserleri 15. cilt sayfa 50-103. 1918'de İstanbul'da kurulacak yeni bir hükümette neden Harbiye Nazırlığı istediğini sonra ne yapmak istediğini de anlatıyor. Latife Hanım'ın nikahta bulunması, nikahı bir din adamının değil de kadı efendinin kıyması bağnazları rahatsız etmişti. Bu toplantı iyice sinirlendirdi.
Karısıyla birlikte gelmiş. Toplantıya kadınlar da katılmış. Ayağa kalkıp soru da sormuşlar. Tüh!
Dindarlar, hele bilgili dindarlar için bu olayların hiçbiri sorun değildi. Evrende her şey eylem halindeydi, her şey değişiyor, gelişiyordu. Donmuş yorum ve anlayışlarla yaşamak, ilerlemek, kalkınmak imkansızdı. Ama bağnazlar farklıydı. Bunlar her yeniliği dine aykırı bulan dar ufuklu, aşırı koyu dincilerdi. Toplumun taş kesilmiş bir halde hiç kımıldamadan, değişmeden sürüp gitmesini istiyorlardı. Kendi hayatlarında bağnazlık yapmaları sorun değildi. Ne var ki bunların büyük kısmı herkesin kendileri gibi düşünmesini, yaşanmasını, giyinmesini istiyordu. Devleti kurtarmak için yeni bir şey yapmak isteyen padişahları deviren, her iyileştirme çabasına karşı duran, itiraz eden, isyan eden, matbaayı 250 yıl ülkeye sokmayanlar, Osmanlı Devleti'nin yaşama gücünü kemirip bitirenler bunların atalarıydı. Devlet içinde, millet içinde, kendileri içinde büyük bir talihsizlik olan bu anlayışı ancak ciddi, bilinçli, düzeyli bir eğitim, doğru bir din bilgisi giderebilirdi. Dipnot, nitekim şimdi bunların hepsi gayet olağan olaylar oldu. Ne taş yağıyor ne dinden çıkılmış oluyor. En tehlikeli cahillik dinde cahillik. Osmanlı tarihi böylelerinin ayaklanmalarıyla dolu. Osmanlı topla yıkılır devlet değildi. Bu orta çağda donup kalmış anlayış yüzünden durakladı, geriledi, bitti. Lozan'da özel temaslar sürüyordu. Türk kurulu projenin 26 hükmünü kabul edilemez bulmuş, bunu bir yazıyla müttefiklere bildirmişti. Müttefikler birkaç küçük geri adım atarak projede bazı önemsiz değişiklikler yaptılar. Ama esas sorunlar özellikle ekonomik konular olduğu gibi duruyordu. Dipnot, Lord Curzon 3 Şubat'ta şöyle demişti. Türkiye'nin imza edeceği en iyi anlaşma budur. Eğer imza etmezse Türkiye düşünsün. Asya'nın görünmez derinliklerinde kaybolur. Ali Naci Karacan, Lozan, sayfa 623. Barışçı bir diplomat böyle konuşur mu? Öbür devletlerin kurullarında görevli diplomatlar Türk kurulu üyelerini rastlaştıkları her yerde sıkıştırmaya başladılar. Artık anlaşmayı imza ediniz lütfen, yoksa çok geç olacak. Herkes buradan ayrılacak, süre bitiyor. Türklerin son görüşlerini içeren yazı 4 Şubat 13.30'da müttefiklere verildi. Bugün son gündü. Gazetecilerin yarısı Bon Rivage Oteli'nde, yarısı Lozan Palas'ta toplanmışlardı. Durumu anlamaya, haber sızdırmaya çalışıyorlardı. Lord Curzon, Monsieur Bombard, Marquis Garroni'nin toplandıkları haberi yayıldı. Saat 17'de İsmet Paşa ile Doktor Rıza Nur, Hasan Saka, Münir Ertegün ve Tevfik Bıyıklıoğlu asansörle aşağıya indiler. Çok sakin görünüyorlardı. Gazetecileri güler yüzle selamlayarak otelin önüne çıktılar. Türk bayraklı iki siyah araba ile bir polis arabası bekliyordu. Bon Rivage Oteli'ne hareket ettiler. Lord Curzon'un dairesinde yapılacak son özel toplantıya davet edilmişlerdi. Toplantı 17.30'da başlayacak, Lord Curzon saat 21.30'da trenle Lozan'dan ayrılacaktı. Demek ki Türklere tanınan süre birkaç saatti. Öteki baş delegeler ve bütün delegeler, gazeteciler, Lord Curzon'un dairesine çıkan merdivenin başındaki büyük salonda toplanmışlardı. Danışmanlar, uzmanlar, katipler otelin öteki salonlarına, odalarına dağılmışlardı. Herkes iyi haber bekliyordu. Lord Curzon'un dairesinde Lord Curzon, Monsieur Bombard, Marquis Garroni ve İsmet Paşa toplandılar. Saat 19'da bir görevli ABD temsilcilerine telefon ederek imza töreninde bulunmaları için davet etti. Onlar da hızla gelip öteki delegeler gibi merdiveni gören salonda beklemeye başladılar. Ümit belirmiş olmalıydı. Oysa gerçek tam tersiydi. Fransız ve İtalyanların inatçılığı, pazarcı pazarlıkları sürüyordu. Birkaç ikinci derece iktisadi, mali sorun yüzünden barış yolunu kapatmışlardı. Cephe lideri Lord Curzon bu sefil çıkarları savunmak için yırtınıyordu. Tartışma bir çeşit boğuşmaya döndü. Biri bile uçurumun kıyısından dönmüş, 300 yıldır tam bağımsız olmanın özlemi içinde yaşayan, çağdaş uygar bir devlet ve toplum kurmak için çırpınan Türkleri anlamak istemiyordu. Üçü de çıkar, ayrıcalık, sömürme hakkı ve dünya kamuoyunu kandırmak için mücadele ediyordu. Sabrın bittiği, sözün anlamını yitirdiği çizgiye gelinmişti. İsmet Paşa Lord Curzon'a son olarak dedi ki, ''Londra'da niçin barış yapmadan geldiniz?'' diyecekler. ''Ne yanıt vereceksin?'' Lord Curzon, İsmet Paşa'yı ikna edemediği, kandıramadığı, korkutamadığı için öfke içindeydi. Diplomasi alanında toy bulduğu generalle kolayca oynayacağını düşünmüş, denemiş ama başaramamıştı. Sürekli terliyordu. İsmet Paşa'ya sen ne diyeceksin diye sordu. Bir tek cümle söyleyeceğim. Lord Curzon barış yapmayı istemedi. İngiliz zembereği bozulmuş gibi havaya zıpladı. Katiyen diye bağırdı. Milletime ve dünyaya diyeceğim ki Lord Curzon barış istemiyordu. Görüşmeleri kısır bir sonuca vardırmak için elinden geleni yaptı. Deneyimini barış için kullanmadı. Cimri çıkarların hizmetine verdi. Sırf barış yapmamak için nerede bir bahane bulduysa onların üzerinde ısrar ederek konferansı kesintiye uğrattı. Benim kanım bu. Lord Curzon'un yüzü seyiriyordu. Nasıl böyle söyleyebilirsin? ''Böyle söylüyorum, böyle söyleyeceğim. Önceden aranızda her şeyi kararlaştırmışsınız. Hiçbir ciddi değişiklik yapmadınız. Hiçbir haklı talebe saygı duymadınız. Bizi oyaladınız, dünya kamuoyuyla oynadınız. Hazırladığınız anlaşmayı bu olumsuz haliyle bize mutlaka kabul ettirmek istiyorsunuz. Baskı yapıyorsunuz. Buna barış konferansı sizlere barışçı denir mi? Bu durumu bütün dünyaya anlatacağım.'' Lord Curzon'a Monsieur Bombard'a Marquis Garroni'ye baktı. Bembeyaz kesilmişlerdi. Tarihin soluğunu enselerinde duymuşlardı. Bir bahane icat edip Türkiye'yi konferansa yeniden çağıracaklarını anladı. Emperyalist diplomasi yenilmişti. Ayağa kalktı. Lord Curzon telaşlandı. Gidiyor musun?
Evet.
Anlaşmayı imzalamadan mı?
Evet, imzalamadan. İyi akşamlar ve iyi yolculuklar.
Saat 20'de Lord Curzon'un dairesinin kapısı açıldı. Merdiven başında İsmet Paşa ve arkadaşları göründüler. Merdivenleri indiler. İsmet Paşa şapkasıyla holdeki kalabalığı nazikçe selamladı, çıktı gitti. ABD temsilcileri yukarı koştular. Lord Curzon dairesinin salonunda yoktu. Fransız ve İtalyan başdelegeler berbat ettikleri konferansı kurtarmak ümidiyle Türk kurulunun arkasından koşmuşlardı. Bir dakika sonra Lord Curzon kızgın bir boğa gibi salona daldı. Yüzünden ter fışkırıyordu. Acı ve korku içindeydi. Türkiye'yi dize getirememişti. Onca üstünlüğe rağmen ülkesine barışı sağlayamamış, yani başarısız biri olarak dönecekti. Bunu sindirmesi imkansızdı. Bir eli havada salonda homurdanarak, inleyerek, aksayarak dönüp duruyordu. Birden durup bağırdı.
Anlaşmayı imzalaması için elimden geleni yaptım. Fakat İsmet her sözümüze şu iki bayat ve adi kelimeyle cevap verdi. Bağımsızlık ve milli hakimiyet. Ve bunlar yüzünden anlaşmayı imzalamadı.
Konferans yarıda mı kaldı, ertelendi mi? Konferansın yarıda kalmış olması savaş demekti. Hem de bu kez İstanbul'da ve Çanakkale'de Türkler ile İngilizler arasında. Terini sildi. Ertelendi. Dipnot. Lozan Tutanakları 5. cilt sayfa 120, İsmet İnönü Hatıralar 2. cilt sayfa 91-93, Ali Naci Karacan Lozan sayfa 288-293, Lozan Telgrafları 1. cilt sayfa 493, Joseph Groove ABD temsilcisi Atatürk ve İnönü çeviren Muzaffer Aşkın sayfa 40-42, Joseph Groove'in anılarının Atatürk ve Lozan ile ilgili bölümleri. Joseph Groove, Lord Curzon'un dairesindeki son sahnenin tanıklarından biridir. Anılarında bu sahneyi anlatmıştır. İleride Türkiye'de büyükelçi olarak bulunacak, kızgın boğa, korku içinde ve benzeri sözler Joseph Groove'ündür. Türk kurulu Lozan Palas'a döndü. Haber otele ulaşmıştı. Lozan Palas'taki gazeteciler Türk kurulunun çevresini sardılar. Türk danışman, uzman, katipler ve Türk gazeteciler de gelmişlerdi. İsmet Paşa ayaküstü durumu özetledi. Esir olmayı kabul etmedik. Lord Curzon'un treni hareket edene kadar Fransız, İtalyan başdelegeler ile ABD temsilcileri gide gele uzlaşma sağlamaya çalıştılar. Ama barışı sağlayacak kadar zaman yoktu. Lord Curzon'un treni 21.35'te hareket etti. Barış konferansı bilinmedik bir tarihe ertelenmişti. İsmet Paşa kamuoyunu aydınlatmak için Türk ve yabancı gazetecileri dairesine kabul etti. Kısa bir demeç verdi. Bütün konferans sırasında biz büyük bir sorumluluk duygusu ile çalıştık. Birçok masum insanların kanı, birçok milletlerin mukadderatı söz konusu ise bir sorunu yalnız evet ya da hayır diye kestirip atmak kolay mıdır? İnsanların kaderi oyuncak mıdır? Ben bütün konferans boyunca bu ağır sorumluluğun yükü altında çalıştım. Olanlar hakkında yargıda bulunmayı milletlerin vicdanına bırakıyorum. Kabul edilen sorunları ve reddettikleri önerileri saydı. Bir örnek verdi. İstanbul işgal altındayken müttefikler İstanbul yönetimiyle bazı anlaşmalar yapmışlar, bazı ayrıcalıklar almışlar. Bana bunları görmeden, okumadan, incelemeden, bilgi sahibi olmadan kabul et, imzala diyorlar. Mantıklı bir durum mu bu? Barışa böyle ulaşılır mı? Tabii imzalamadım. Türkiye adına yapılabilecek her fedakarlığı yaptım. Fakat iktisadi esareti reddettim. Ne diyecekler dünyaya? Türkiye'nin iktisadi hayatını mahvetmek istedik, Türkler kabul etmediler. Onun için barış olmadı mı diyecekler? Gazeteciler telefonlara koşuştular. Gece İsmet Paşa'nın günün olaylarını ve sonucu bildiren raporu Bakanlar Kurulu'nda okunup görüşüldü. Raporun bir benzeri başkomutana, bir benzeri de Fevzi Paşa'ya tellendi. Konferans ertelendiğine göre barış görüşmeleri ileride devam edecek demekti. Mudanya Anlaşması yürürlükteydi, yani savaş söz konusu değildi. Ama Fevzi Paşa İngilizlere güven duymuyordu. İlk aşamada İzmit Körfezi'nin mayınlanmasını emretti. İzmir Körfezi'nin mayınlanması için emir beklenecekti. Yeşilköy Havaalanı'ndaki İngiliz uçaklarının tahribi ya da ele geçirilmesi için önlem alınacaktı. General Harrington da ani bir Türk hareketinden çekindiği için İstanbul'u boşaltıp Çanakkale'ye çekilmek için hükümetten izin istemiş, bir Türk taarruzuna karşı Çanakkale'de çok sıkı savunma önlemleri alınmasını emretmişti. İki ordu da alarma geçti. Dipnot: İstiklal Harbi'nin son safhası, sayfa 162 ve devamı. Konferans Genel Sekreteri M. Masili sabah İsmet Paşa'yı ziyaret etti. İsmet Paşa sordu, konferans bitti mi? Hayır, ileri bir tarihe ertelendi. O halde bu aradan yararlanarak ben de gidiyorum. Zamanı gelince beni davet edersiniz. Konferansı kurtarmak, konferansı batıran Fransa'ya düşüyordu. İsmet Paşa bağlantı için Lozan'da birini bırakmayı doğru buldu. Bu görev için ahlakını ve bilgisini çok beğendiği Mustafa Şeref Bey'i, Özkan, düşündü. Mustafa Kemal Paşa'ya bu beyi seçim listesine almasını önerecekti. Memleketin böyle kafalara çok ihtiyacı vardı. Mustafa Kemal Paşa Latife Hanım'la birlikte 5 Şubat günü erkenden Akhisar'a gitmek için trenle İzmir'den ayrıldı. Özel katar Kayalıoğlu, yani Çiftlik istasyonunda durdu. Akhisar ve çevresi Kahraman Süvari Kol Ordusu'nun bölgesiydi. Kol Ordu Komutanı Fahrettin Paşa istasyonda başkomutanı bekliyordu. Başkomutan bu kesimdeki birlikleri denetledi. Birlikler 3 saat süren büyük bir manevra yaptı. Manevra çok güzel bir geçit töreniyle sona erdi. Asker savaşa hazırdı. Başkomutanın eşiyle birlikte gelmesi, geçit törenini birlikte izlemeleri, sancaklar geçerken Latife Hanım'ın da ayağa kalkması süvarileri çok memnun etti. Yorgunluklarını unuttular. Başkomutanın eşinin geçit törenini izleyeceğini öğrenen bazı subay hanımları da başlarını örtüp Latife Hanım'ın arkasında yer almışlardı. İlk kez bir geçit töreni izleyen bu hanımlarımıza biri bir gün kız torunlarının subay olabileceklerini söylese acaba ne derlerdi? Paşa ve eşi son olarak hastaneyi ziyaret ettiler. Latife Hanım hastalara küçük armağanlar dağıttı. Fahrettin Altay Paşa ile birlikte Akhisar'a hareket edildi. Sanki bütün Akhisarlılar istasyonda toplanmıştı. İşgalin unutulmaz acısını çekmiş olan kadın ve erkek Akhisarlılar, 3 yıldır adını sayıkladıkları, ömrüne dua ettikleri efsaneyi görmeye koşmuşlardı. Hiç ümit yokken bile bir gün gelecek, düşmanı duman edecek diye beklemişlerdi. Düşman duman olmuş ve o da gelmişti işte. Çılgınca alkışlıyor, avaz avaz Gazi Paşa diye bağırıyor, mutluluk diliyorlardı. İstasyon caddesinin, şimdi Tahir'in caddesi, iki yanından akan halkla birlikte zafer takları altından geçerek eşiyle birlikte karargaha yürüdü. Halkı sevgiyle selamlıyor, ağlayan hanımlara ''Ağlamak bitti, gülünüz'' diye sesleniyordu. Halk bir devlet büyüğünün eşini, Latife Hanım da Anadolu halkını ilk kez görmekteydiler. Kolordu karargahında biraz dinlendikten sonra belediyeye geçtiler. Paşa emekli yargıç İsmail Efendi'nin konuşmasını yanıtladı. Bütün İslam aleminin içinde bulunduğu acı duruma dokunduktan sonra şöyle dedi. İslam aleminin yoksulluğunun ve düşkünlüğünün nedenleri vardır. İslam alemi Allah'ın emrini yapmış olsaydı bu durumlara düşmez, bu acıları çekmezdi. Allah'ın emri çok çalışmaktır. Düşmanlarımız böyle çalışıyor. Biz onlara yetişmek için daha çok çalışmak zorundayız. Çalışmak boşuna yorulmak, terlemek demek değildir. İlim ve fenden her türlü uygar icatlardan yararlanarak çalışmak demektir. İtiraf edelim ki bu konuda birçok yanlışımız var. Bizim dinimiz milletimize hakir, miskin, alçalmış olmayı tavsiye etmez. Tam tersine Allah da peygamber de insanların izzet ve şerefini korumalarını emrediyor. Akşam da belediyenin verdiği yemekte konuştu. İlk namus cephelerinden birini kuran Akhisarlıları kutladı. Lozan görüşmeleri hakkında bilgi verdi. Bize hala bağımsız bir devlet muamelesi yapmak istemiyorlar. Bağımsızlığa aykırı iktisadi ayrıcalıklar kabul ettirmeye çalışıyorlar. Kabul etmedik. Görüşmelere bu yüzden ara verildi. Ama haklarımızı alacağız. Bunun güvencesi milletimizin azmi, kuvveti, kabiliyetidir. Sizlersiniz. 6 Şubat sabahı 40 ağaça geldiler. 40 ağaçlar bütün öteki Anadolu illeri, kasabaları gibi kim bilir kaç yüzyıldır büyükçe bir devlet adamı görmemişlerdi. Eski yöneticilerin yurdu gezmek, halkı tanımak gibi bir istekleri olmamıştı. Mustafa Kemal Paşa ise kurtuluşu gerçekleştiren büyük asker, başkomutan, meclis başkanı yani devlet başkanıydı. 40 ağaçlılar 20 kurban kestiler. Millet gazisi bin yaşa diye bağırıyorlardı. Mustafa Kemal Paşa ve eşi Tümen Karargahı'nı ve Türk Ocağı'nı ziyaret ettiler. Paşa belediyede yaptığı konuşmada milli hakimiyet milletin namusudur, haysiyetidir, şerefidir dedi. Kişi ve hanedan yönetimi tarihin dönülmez sayfalarında kalmıştı. Büyük sevgi gösterileri arasında 40 ağaçtan ayrılarak Soma'ya hareket ettiler. Soma'da da coşkuyla karşılandılar. Mustafa Kemal Paşa'nın yalnız vatanı değil, milletin canını, ırzını, namusunu, şerefini, huzurunu kurtardığını en iyi kadınlar biliyorlardı. Ağlayarak paşanın ayaklarına kapanmak istediler. Yaverler zorlukla engel oldular. Soma'dan sonra Balıkesir'e doğru yola çıkıldı. Ara istasyonların hepsi başkomutanı görmek isteyen binlerle doluydu. İstasyonlarda yavaşlayan trene halk çiçekler atıyor, alkış tutuyor, dualar ediyor, trenle birlikte koşuyor ve ağlıyordu. Hakimiyeti Milliye gazetesi adına geziyi izleyen Recep Zühtü Bey, bu inanılmaz kalabalığı, bu olağanüstü bağlılığı, sevgiyi, minneti anlatmayı nasıl başarmalı diye dertlendi. Balıkesir'e ulaşıldı. Saat 15.30'du. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri 15. cilt sayfa 108-115.